Ayrım 3, Salyangoz, Hayko Bağdat, Sayfa 33. O gavurla arkadaşlık etmeyeceksin. Biz o dönem bütün milli maçları kaybederdik. Gerçi yenilirdik ama ezilmezdik. 8-0'lık İngiltere maçı hariç. Milli maçlardan sonra maçı konuşmak için sokakta toplaştığımızda "Gavur hakem, bu gavurların hepsi böyle. Gavurlar birbirini tutar. Bize haksızlık yapıldı, o yüzden kaybettik" cümlelerine sıkça şahit olurdum. Bence de hakem adil olmazdı. Ama gavurluğundan mı bilmem. Çocuklar arasında bile böyle bir dilin kullanılması benim çok ağrıma giderdi. Hem zaten ben de bizimkilerin maçı kazanmasını isterdim. Hakeme gavur dediklerinde göz ucuyla bana bakar, mağlubiyetten benim sorumlu olduğumu hissettirirlerdi. Ne salaklarmış. Sonra bu gavur meselesi yine karşıma çıktı. Üstelik hacı bir anneannenin ağzından. Mahalleye bir çocuk taşınmıştı. Çocuğun babası pek ortalarda görünmezdi. Annesinin ablasının arkasından dedikodu yapılırdı. Bu yüzden mahalledeki diğer çocukların onu ağlattıklarını hatırlıyorum. Anneannesi hacı olmasına rağmen onun da bu iffetsizliğe yol verdiğinden bahsedilirdi. O anneannenin hacılığına da şüpheyle bakılır, başörtüsünü ayıp olanı örtmek için kamuflaj olarak kullandığı rivayet edilirdi. Bir gün sokakta o çocukla oturuyorken anneannesi pencereden kafasını uzattı ve bağırdı. "Ben sana demedim mi o gavurla arkadaşlık etmeyeceksin, çabuk gel eve." Çok şaşırmıştım. Çocuklar birbirlerine karşı acımasız olurlar, doğru. Bir çocuğun ağzından gavur lafını duymak affedilebilir belki ama bir anneannenin, o bunu nasıl yapar? Torunu bunu yapsa düzeltip uyarması gereken o değil mi? Bunu duyduğunda diğer çocuklara kızacak olan o değil mi? O aslında mahalledeki bütün çocukların anneannesi değil mi? Sonrasında bir başka arkadaşım beni teselli etmek için, "Onlar orospu zaten, takma sen kafana" deyiverdi. Gavur diyen anneanneye de, bir anneanneye orospu diyen o çocuğa da hala kızgınım. Öbür tarafı bu tarafa anlatmak. Ermeni okulları karma olmazdı, kız ve erkek okulları vardı, şimdi öyle değil. Bizim okulların her birinin ayrı bir hikayesi, geleneği, birbiriyle rekabeti vardır. Esayan'dan sonra ortaokula Mkhitaryan okulunda başladım. Eski Katolik Ruhban Mektebi, yıllar önce yatılı bölümü de varmış ve hatta bu okullardan Venedik'te ve Viyana'da da olduğu söylenir. Mkhitarist diye de bir ekole bağlıdırlar. Her neyse benim başladığım sene karma eğitime geçildi. Dolayısıyla çok erkek az kız vardı. Sınıftaki erkeklerin çoğu ilkokuldan beri aynı okulda beraber okumuşlardı, yani eski arkadaşlardı. İçlerinde daha önce mahalleye oyuna çıkanlar yoktu. Aynı yıl Kınalı Adaya yazlığa gitmeye başladık. Sınıf arkadaşlarımın çoğu aynı zamanda adadan da arkadaşlardı. Hem sınıflarına hem adaya yeni dahil olan çocuk oldum böylece. Onlar iyi, makbul olması gerektiği gibi Ermeni çocuklardı. Ermeni çocuklarının sadece Ermeni çocuklarla arkadaşlık etmesiydi meşru olan. Hiç kusura bakmasınlar ama ben hepsinden daha havalıydım. Sokak görmüşüz bir kere, üstümüz başımız toz çamur içinde kalmış. Gerçek kavgalar etmişiz, sapan atmışız, top oynamışız. Tecrübeliyiz yani. Elbette kısa sürede bana saygı duydular. Öbür tarafı bu tarafa anlatır oldum. Mahallenin çocukları beni Ermeni okulunun kapısına karşılamaya bile gelir oldular. Her iki tarafın çocukları belki de benim sayemde bir süre sonra tanıştılar. Ama hiçbir zaman arkadaş olmadılar. Sokakta sıradan bir mahalle çocuğuyken kendi kavmimde küçük çaplı kral olduğumu söylesem başım ağrımaz. Ben mahallede ayakta kalmayı başarmışım. Bunu dönüp kendi kabileme kabul ettirmişim. Artık kimden korkarım ki? Devletten bile korkmam. Diyojen'in kampı mı, Karagözyan'ın kampı mı? Bizim ayda aslında eski büyük adalıydı. Sonradan gitmez olmuşuz. Bu yüzden de çocukluğumdan büyük adayla ilgili çok az hatıra kaldı bana. Yokuşlar, devrilen bir fayton hikayesi, adaya has bir koku, Yüksek bir apartman boşluğuna düşme tehlikesi geçirme hikayem ve kediler. Sonrası Kınalı Ada. Kınalı Ada önemliydi. Kınalı Ada mucizeydi. Koskoca denizin ortasında bir kara parçası, üzerinde kurulmuş hayatlar. Her mevsimin ayrı bir tadı var. Begonvillerin açmasının da, ağaçların yapraklarını dökmesinin de. Doğumun coşkusu, ölümün hüznü bir de çok ayrı yaşanır adada. Ne gelmek kolaydır adaya ne de gitmek. Öyle pat diye gelemez herkes. Pat diye de gidemezsin. Kınalı Adada Kara Gözyan Yetimhanesi'nin bir yaz kampı vardır. Bir de Roman Diyojen'in gözlerinin gömülü olduğu söylenen tepedeki Rum Manastırı. O manastır da yazları öğrencilere kamp imkanı verir. Benim Kınalı Adaya ilk gelişim bu kamplar sayesinde oldu. Önce Ermeni kampında birkaç hafta geçirdim. Hrant abi zamanında bu kampın müdürlüğünü yapmış. Hrant abiden sonra Agos'un genel yayın yönetmenliğini yapan Robert Koptaş da bu kamptan arkadaşımdı. Kampta geçireceğim günlere büyük bir macera yaşayacağım gözüyle bakıyordum. Ama tam öyle olmadı. Bir sabah kahvaltıdan sonra benim gibi tüm misafir çocukların kafasını makineyle sıfıra vuruverdiler. Neymiş? Uzun saçta bit olurmuş. Çok kötü bir histi. Annem de buna haydi içerlemiş olacak ki beni Ermeni kampından alıp o tepedeki Rum kampına götürdü. Bu arada Ermeniler, Rumlar falan her ne kadar aynı şeymiş gibi görünse de pek aynı şeyler değillerdir biliyorsunuz. Yani siz bir Ermeni olarak elinizi kolunuzu sallaya sallaya oğlunuzu alıp Rum kampına götüremezsiniz. Götürseniz de sizi o kampa almazlar. Say söylemeyi unuttum değil mi? Benim annem Rum'dur, Ermeni olan babam. Kampa bu nedenle kabul ettiler beni. Yazın kalanını orada geçirdim. Size bir sır daha vereyim. Rumlar Ermenileri pek sevmezler. Kendilerini daha kentli, daha elit ve daha kültürlü görürler. Pek de haksız sayılmazlar. Ben de belki ilk kez kendimi ayrıcalıklı hissediyordum. Bir kere Rum kampı daha şıktı. Annem beni görevliye teslim ederken manastırın büyüleyici avlusuna tıraşlanmış kafamı kaşıyarak baktım. Marmara'yı her açıdan seyredebilecek gibi adanın en tepe noktasına kurulmuş panoramasıyla görkemli bir taş yapıdır manastır. Geniş ve kişilikli avlusu, banisi için yapılmış girişteki anıtı, kilisenin önündeki ahşap dinlenme alanları ve her zaman serinlik duygusu veren atmosferiyle gerçekten şıktır. Hem Diyojen'in kederli hikayesiyle bir çocuğun hayallerinde her an bir korku filmine dönüşebilecek kadar macera vaat eden kaç tane kamp vardır ki dünyada? Üstelik o tarihte çok az misafir öğrenci vardı Rum kampında. Nereden öğrenci bulsunlardı ki? Gerçi şimdi daha da azaldılar ama o zamanlarda da Rumlar memleketteki Japon turistlerin sayısından bile azdılar. Kabile, hayatın yeni güvenlik alanı. Ada hayatım böylece başladı. Bütün bildiklerim erken dönemde Kurtuluş yokuşlarında, sonrasında ise ada sokaklarında şekillendi. Dedim ya, ada bir mucizeydi, bir mucizenin üstüne kurulmuş hayatların hikayesiydi. O yıllarda ne Kurtuluş'taki gibi hoyrat, ne bizim Ermeni okullarındaki çocuklar gibi kırılgandık. Daha gerçektik. İnsan insan seçer kendisine. Eliyle yoklar, gözüyle izler, kalbiyle koklar, beğenirse seçer. Ve o seçtiklerinden de ilk kabilesini kurar sonra. Hayatın yeni güvenlik alanının teslim olabileceğim bir kabile olduğunu orada fark ettim. O kabile içerisinde kuralları kendi belirleme lüksümüz vardı. Evet, o kabilenin kurallarını biz koyardık. Ne anne, ne asker, ne polis, ne devlet. Sadece biz. Orada kurduğumuz arkadaşlıklarda o küçücük yaşımda biriktirdiğim tüm kimlikler hali hazırda vardı. Üstelik ilk kez bir aradaydı. Hem mahalledekiler hem de okuldakiler bir ada parçacığında toplanmışlardı işte. Taşıdığımız bütün dertleri halletmiş olmanın gücü o kadar büyüktü ki biraz da o güce teslim olmuşuzdur belki. Adanın en kabadayı, en kavgacı, en serseri çocukları haline gelmemiz fazla sürmedi. Ama çok eğlendik inanın, hiç pişman değilim. Üstelik İstanbul'dan gelip sorun çıkaran, adalıları rahatsız edenlere karşı da bir koruma kalkanıydık. Gönüllü koruyucularıydık adanın. Ada her şeyiyle farklı bir dünya, farklı bir kültürdü. Hani o masalda Hansel ve Gretel yola ekmek bırakıyordu ya giderken, İşte biz yolumuzu yönümüzü sanki o ekmekleri ada sokaklarından toplayarak bulduk gençlik yıllarımızda. O ekmekleri kimlerin serpiştirdiğini çok sonradan öğrendim. Münir Özkul'un, Orhan Veli'nin, Can Yücel'in, Zahra'nın, Orhan Bora'nın, şimdi sayarak hava atmak istemediğim daha pek çok değerin yaşadığı bir adaymış bizimkisi. Merak edenler internetten bakıversin. Biz belki de onların bıraktıklarının izlerini sürdük farkında olmadan. Adanın her yerine serpiştirdiklerinin izini sürdük. Üstelik hepsiyle de hemşeriydik neticede. Kimse kimseyi kimseye yedirmezdi. Adanın hızlı çocuklarıyız. Grupta adanın yerlisi Müslümanların da yazlıkçı Ermenilerin de evle olan dertleri sürüyordu aslında. Niye onlarla arkadaşlık ediyorsun sorusu her birimizin baş belası olmuş. Olmuş da kimin umurunda? Hani o başbakanın sürekli anlattığı, Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkezi'yle hep anmayı ihmal ettiği Ermenisi'yle, Rum'uyla, Süryanisi'yle, Yahudisi'yle kurulan ortak yaşamın bir prototipi olmuşuz. Kimse kimseyi kimseye yedirmezdi. Ne adanın yerlisi, ne kebapçı, ne balıkçı, ne Ermeni, ne de Rum. Sanırım basit bir ada kavgası hikayesi üzerinden anlatacağım sizlere durumu. Ne alakası var demeyin. Mevzunun tam tarihini hatırlamıyorum. Askerden önce işte, 90'ların ortası. 20'li yaşlara varmamışız daha. Adada havuz yolu dediğimiz bir yol vardır. O yolun sonunda da havuz tesisinin içinde o tarihte eğlenilecek adadaki tek bar. Çok para harcama lüksümüz yok. Mekana girmeden önce bakkaldan poşet poşet bira alıp yolda içeceğiz. O gün ekipte Sinan, Uraz, Tuba ve Ayı Hayko var. Tuba erkek bu arada. Diğer adı Ramazan. Sahil yolu boyunca MHP her tarafa afiş asmış. Bu arada hakkını vermek lazım. MHP'nin afişleri hayırlı bir mesaj içeriyor. Bir kuru kafa resmi var ve üzerinde uyuşturucuya hayır yazıyor. Bir tür kamu spotu anlayacağınız. Siyasetin daha sert olduğu, Kürt savaşının zirve yaptığı günler. Bir sürü insanın ölüm haberlerinin alındığı bir dönemdeyiz. Ve MHP bugünkünden farklı olarak işlerin dışında duran, sokak çatışmalarına girmeyen pozisyonda değil. Okullarda, sokaklarda, arkadaşlarımızın faşist saldırılarda, kafasının gözünün satırla sopayla yarıldığı sıcak günler. Bira poşetlerini Ayı Hayko taşıyor. Biz de keyifli keyifli yürüyorduk. Sinan arada iş olsun diye bir evin duvarında denk geldiği afişin ucundan yırtıverdi. Sinan politika falan bilmez. MHP afişi olduğu için yırttığını hiç zannetmiyorum. Deniz kıyısında taşların üzerinde oturmuş bir çift varmış meğer. Sarılmış bostancıya uzanan deniz manzarasında keyifli keyifli oynaşıyorlar. Çocuk afişin yırtıldığını görmüş olmalı. Fırladı yerinden, anında bastı küfrü. ''Ben size o bayrağı yırttırmam ulan!'' diyerek üzerimize saldırdı. Sanırım Sinan'ın afişi yırttığı yerde MHP'nin logosu vardı. Çocuk çok öfkelenmişti, biz de 4-5 kişiyiz. ''Yahu yapma, bak kız arkadaşınlasın, tek başınasın, zor duruma düşersin.'' dedik, dinletemedik. ''Bayrak diyor, vatan diyor, küfür ediyor.'' Bir hamle ile Ayı Hayko'nun elindeki kutu biralara saldırdı. Alıp üstümüze fırlatacak. Ayı Hayko biralarına saldırıldığını görünce sahiden de ayı olduğu için tuttuğu gibi vurdu çocuğu yere. Şaşırdı biraz. Kullandığı jargonun bizi ürküteceğine emindi de biz korkmadık işte. Yarın Heybeliada Ülke Ocağı'na gidip bütün bunları anlatacağım. Ocaktan geleceğiz ve hepinizi öyle yapacağız, böyle yapacağız diye söylene söylene uzaklaştı. Kız arkadaşının yanında bu duruma düşmesini istemezdik aslında. Ama küfür de bitmiyor arkadaş. Yarın raporunu verirken işi kolay olsun diye tek tek isimlerimizi saydım ona. Ertesi gün ocağın bizim ada sorumlusu olan Lütfi ile gelmiş haber. Lütfi hayırdır dün yolda bir mevzu olmuş diye sordu bana. Lütfi taş ocağından at arabalarıyla taş taşıyan, üstü çıplak arabayı ayakta kullanan adanın deli dolu genci. Hatta bir keresinde kızdığı için atına yumruk atıp hayvanı bayıltan, biraz fazlaca güçlü kuvvetli bir arkadaşımız. Öyle değil Lütfi dedim. Küfür etti herif. Yanında kız vardı üstelik. Biz azat ettik aslında ama küfre devam etti. İki tane falan vuruldu. Fazla vurulmadı yani. Lütfi çok önemsemedi. Hatta herife bak yahu. O kadar küfür ediyor. Yine iki taneyi de iyi kurtarmış dedi. Biliyorum. Nereden çıktı bu hikaye diyorsunuz. Bütün bu saçmalıkları olayın kahramanlarının kimliklerini söyleyebilmek için anlattım. Sinan, annesi İstanbullu Levanten, babası Beyaz Türk, siyasette hiçbir ilgisi yok. Ayı Hayko, apolitik, Ermeni. Uraz, Türk, solcu. Ben solcu, yarı Ermeni, yarı Rum. Lütfi, Erzurumlu bir ailenin çocuğu, adanın yerlisi. Ha, bu arada Deniz Gezmiş'in öz yeğeni. Kosta, Heybeli Adalı bir Rum. Heybeli Adadaki Ülkü Ocağı'na yaranmak için Türk milliyetçisi taklidi yapmaya karar vermiş. Adada sağlam görünmek için Ülkü Ocağı'na üye olmuş. Ertesi gün ocağa gidip vatan savunmasını nasıl yaptığını anlatacak bir hikaye bulmuş kendisine. Afişi yırttığı için Türk Sinan'a saldıran Rum Kosta, Rum Kosta'yı döven Ermeni Ayı Hayko, Ermeni Ayı Hayko'yu durduran yarı Ermeni yarı Rum Hayko ve Deniz Gezmiş'in Ülkü Ocağı temsilcisi yeğeni Lütfi olan hikayesi böyle işte. Arnavut Tuğba kavgaya hiç karışmazdı. Mino'nun adası, adanın Mino'su. Mino. İsmi güzel Mino, Ermeni Mino, gerçek adı Mihran. Kınalı Ada, Prens Adaları içinde en küçük olanıdır. İstanbul'dan gelirken ilk ada ama gerçekten avuç içi kadardır. Yürüyerek 40 dakikada dönersiniz adanın etrafını, bisiklette 20 dakika yavaş tempoda. Sosyetesi de, berduşu da, kokonası da, paçozu da kısa bir sahil yolu üzerinde yapacak bütün numarasını. Başka cadde yok çünkü. Sahilde Mimoza restoran var. Zengin Ermeni kadınlar oraya yemeğe giderken saçlarını yaptırıp düğüne gider gibi giyiniyor geceleri. Tahta sandalyeli bir ayağı yere basmayan masaları ile balıkçıya versen en kabadayı baraka yapar orayı aslında. Ama adada daha iyisi yok o tarihte. Faça kıyafetleri nereden giyeceğiz? Elbette Mimoza'da. İlk Mimoza'da gördüm Mino'yu. Bartev eniştem orada sahne alıyor. Türkiye'de Ermenice müzik yapan en önemli insandı Bartev eniştem. Hala da öyledir. Mino dar, şık bir tayt giymiş, üstü çıplak, yakışıklı suratı ve endamlı bakışlarıyla en ön masada oturuyor. Onun üstü çıplak ya, aksine yanında da kuş kafesi gibi saçları, pahalı takılarıyla kadınlar. İbrahim Tatlıses o kolyeyi taksa kro diyecekleri kolyeleri, dört düğmesi açık gömleklerinden fırlayan bakımlı erkekler. Ez cümle, küçük adanın büyük sosyetesi tekmil dizilmiş masaya. Bartev'i dinliyorlar ama mikrofonun artık Mino'nun masasına gelmesi için herkes sabırsızlanmaya başlamış bile. Sonunda mikrofon Mino'ya geliyor. Mino naif bir baş selamıyla tüm salonu selamlıyor ve hayatımda duyduğum en kışkırtıcı ses tonuyu da okumaya başlıyor. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar, kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden, hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen, gözlerin, dişlerin ve akpak gerdanınla, ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi, sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi, güneşin batmasına yakın saatlerde, yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede, yaz kış yeşil bir saksı ıtır pencerede, bahçende akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye abla. Önce upuzun sonra kesik saçın vardı. Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin, altın bileziklerle dolu bileklerin. Açılırdı rüzgarda kısa eteklerin. Açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen Fahriye abla. Gönül verdin derlerdi o delikanlıya. En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya. Bilmem şimdi hala bu ilk kocanda mısın? Hala dağları karlı Erzincan'da mısın? Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye abla. Ne oldu şimdi? Hangi zamandayız? Hangi coğrafyadayız? Mino ne yaptı bizlere böyle? Büyü mü? Garsonların servise başlaması için daha erken. Dakikalar oldu. Alkış ne zaman bitecek? Hem kadınlar hem erkekler aşık Mino'ya, çok belli. O adanın en güzel kadını, o adanın en yakışıklı erkeği. Mino ertesi gün bir balıkçı kayığının yanında ağlara vuran ganimetin sevincini yaşıyor. Diğer gün kahvede pişti oynayan ihtiyarların yanında bir türlü gelmeyen kağıt için hepsini utandıracak afilli bir küfür patlatıyor. Bir başka gün adaya meşhur bir sanatçı gelmiş konser için. İlk iş Mino'yu soruyor. Çok eski arkadaşıymış. Ben daracık sokaklara sıkışmış hayatımda kuracağım kabile için kimlik kontrolü yapmaktan vazgeçmişim diye kendime kahraman payesi vermeme ramak kalmışken, Mino tüm adayı toplamış etrafına. Onlara şiir öğretiyor, endam öğretiyor, tavır öğretiyor. Mino genç yaşta öldü. Ölümünden kısa süre önce bir cumartesi gecesi huysuz virjini hasetinden çatlatacak güzellikte bir makyaj ve şahane bir kostümle sahne aldı adada. Öldüğünden beri de ada bu kadar görkemli ve bundan daha büyüleyici bir masal uyduramadı kendisini anlatan. 3. ayrımın sonu. Sayfa 50.